Herkese merhaba. Dijital Medya ve Çocuk Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Görkem Sağlam. Bugün yanında Nihal Ünver var. Kendisi Ayrıntı Yayınları'nın editörü.
Evet.
Editörü, evet. Bugün çok tatlı bir kitap üzerine hem de Ayrıntı Yayınları'nın yapısı üzerine çok tatlı bir sohbet gerçekleştireceğiz kendileriyle. Zaten biraz başladık. Biraz kendinizden bahsederek başlayabiliriz. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Burada çalışmalarınız genel olarak nasıl başlayabiliriz dersiniz?
Uzun süredir çocuk kitabı yayıncılığı yapıyorum. Yaklaşık 6 yıldır da Ayrıntı Yayınları'nın Dinozor Çocuk ve Dinozor Genç markalarının başındayım. Editörlüğünü yapıyorum kitapların. Bu dönem bizim için yoğun bir dönem. İşte yılbaşından itibaren Mayıs'ın sonuna kadar okullarla etkinliklerimiz oluyor. Böyle bir dönemdeyiz. Yaz dönemi zaten hafif sakinleyici ve sakin bir dönem. Daha çok çalışmalarımıza odaklandığımız bir dönem oluyor. Onun dışında Ayrıntı Yayınları'nın belli bir yayın çizgisi var zaten. Dinozor Çocuk ve Dinozor Genç olarak da biz aslında Ayrıntı Yayınları'nı takip eden yetişkinlerin çocuklarına hitap ediyoruz diyebilirim. Temel olarak bilim, insanlıkla ilgili, tarihle ilgili, çocuk ve insan haklarını gözeten, bu anlamda iyi eserleri bünyesine katmaya çalışan hem yerli hem yabancı böyle bir yayın çizgimiz var.
Birazcık kitabın konusundan bahsedeyim. Bir öğretmenimiz dişler kimliğini kaptırıyor, bir siber zorbaya.
Evet.
Ondan sonra tatlı çocuklarımız da bu siber zorbayı yakalamak için çeşitli uğraşlar. 12 yaşında bir hacker vardı. Hacker'la birlikte işbirliği yaparak ve polis de işin içine giriyor çocuklara falan. Çok tatlı bir şekilde ilerleyen ve sonunda öğretmene siber kimliğini verdikleri güzel bir hikaye. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi ben şu sürece gelmek istiyorum. Nasıl karar verdiniz bu kitabı yayınlamaya? Ya bu süreç nasıl başladı bu kitap özelinde?
Ya şöyle, biz zaten Dinozor Çocuk ve Dinozor Genç olarak çocukları İyi metinlerle bilgilendirme kısmı bizim için çok önemli. Çünkü internet artık, yani her alanda, cep telefonunda Google'a girip her şeyi öğrenebiliyorsunuz. Ama oradaki bilgilerin hepsi doğru değil. Bizim amacımız bu nedenle iyi kaynak kitaplar üretmek. İyi bir edebiyat listemiz de var. İyi bir kaynak kitap listemizin de olmasını istiyoruz. Bu o amaçla, hani o vizyonla seçilmiş bir kitap. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela ben dijital kimlik meselesiyle ilgili çok bilgili birisi değildim. Hani bu kitabı edinene kadar, yayın listemizi alana kadar. Ama ben kitabı okurken bir dolu şey öğrendim.
Kesinlikle.
Yani bu çok önemli bir şey. Bunu tabii hani çevirisi geldikten sonra doğru kişiye okutuyoruz. İşte terimler doğru kullanılmış mı? Hani yayını hazırlama sürecinde bunları yapıyoruz. Çünkü bir editör her konuya vakıf olamaz. Seçerken de buna göre seçiyoruz. İşte listemizde buna benzer bir dolu kitap var. Bu da onlardan birisi. Çünkü piyasada böyle bir boşluk var. Benim kendi iki tane çocuğum var ve ben onlar için bu mücadeleyi veriyorum zaten. Hani doğru düzgün internet kullanıcıları olsunlar, bilinçli olsunlar. Hackerların iyi hackerlar da olabileceğini bilmiyordum ben mesela. Yani bu kitapta ondan bahsediyor.
O algı bende de vardı bu arada. Hacker deyince hep aklımda kötü bir siyahlar giyinen bir, bir genç canlanıyor. Kapşonluk
evet,
falan.
Evet,
yani.
Evet.
Bu kitap evet onu anlatıyor.
Pek çok şey öğrendim yani ben bu kitapta. Bir de şey önemliydi bence. Hani dilimize yerleşmiş ama anlamını bilmediğimiz bir dolu şey. Meme mesela. Yani ben burada öğrendim. İşte bir dolu şey, hani etik olması beklenen davranışlar sosyal medya ya da işte internet alanında. Bunların hepsi bence çok önemli. Biz zaten hani mutlaka bir kitabı almadan önce içeriğini inceletiyoruz. İşte orijinal kitap geldiğinde hani bir bakalım, hani bu uygun mu Türk okuruna, Türk çocuk okuruna diye. Öyle bir yolla aldık kitabı.
Aldık kitabı derken şöyle mi oluyor? Siz literatürü tarayıp beğenip ulaşıyor musunuz, yoksa onlar mı size geliyorlar?
İkisi de olabiliyor. Bu çocuk kitapları alanında en önemli şey fuar. Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'dır. Bologna Çocuk Kitapları Fuarı'nda gidersiniz. Yayıncılarla önceden planlanmış buluşmalar vardır. Buluşursunuz ve onlar size kataloglarını tanıtırlar. Siz o katalogdan ben bu kitabı beğendim, bunları bana gönderin diyorsunuz. PDF'ini paylaşıyorlar sizinle. Siz de inceleyip karar veriyorsunuz. Sonra bir teklif sunup çeviri haklarını satın alıyorsunuz ve o kitap sizin için Türkçe'de sadece sizin yayınlayacağınız bir kitap oluyor. Bazen de hani yayıncılar mail atıyorlar, tanıtım mailleri atıyorlar. Oradan da seçebiliyoruz.
Yani işin içine satın almalar, haklarını alıyoruz.
Tabii telif haklarını satın alıyoruz. Bu onun için de iyi bir kitap. Hani şey konusunda mesela önemli uyarıları var. Hani her şeyin paylaşılmaması, bazen telif sorunları olabilir vesaire falan. Hani o tip şeyleri de çocukların bilinçlenmesi için önemli bence. Çünkü benim kendi oğlum bile sürekli edit yapıyor. Ben böyle bazen şey oluyor, kalbim çarpıyor. Ama bunlar başka görüntüler, sen bunun üzerine başka bir şey yapıyorsun falan diye.
Suç bu, suç bu.
Ben çünkü bu alanda çalışıyorum ve korkunç bir şey yani. Hani bir yayın evinin bir dolu emekçisi var ve o emekçiler hani bunun üzerinden hayatlarını sürdürüyorlar. Kesinlikle. Ve bu ülkemizde bir de entelektüel emeğin hani azımsandığı bir
çok önem verilmiyor yani. Azımsanmaktan kastım önemsiz gibi.
Hatta yani. Sanki üretim yapılmamış gibi, evet, sanki yani. Üretim değilmiş gibi ama aslında bu da bir üretim. O yüzden hani bu kitaba dönersek bu anlamda da önemli bir şey yani. Hani etik şeyleri de anlatıyor bu kitapta, dijital kimlik meselesinde.
Kesinlikle. Bir de hani demin dediğiniz ya, arkada bir ekip çalışıyor diye. Şimdi ben buraya geldiğim için gözlerimi söyleyeyim. Ayrıntı özelinde. Gerçekten ben bu kadar kalabalık beklemiyordum mesela. Geldiğimde gerçekten çok kalabalık bir ekip. Şimdi kitap üzerinde bahsettiğiniz zaman dediğiniz çevirmeni var, işte dile bakan insan var, bulmacaları. Tamamen uluslararası bir çalışma mı oluyor yoksa bu sizin kendi ekibiniz arasında mı?
Kendi ekibimiz. Yani kitap Türkiye'ye geldikten sonra, biz bunun haklarını satın aldıktan sonra artık çevirmen, işte yayına hazırlama, son okuma, tasarımı, dijital tasarımı. Tasarımı tabii, böyle bir bölümü de var. Yani çünkü bu Türkçe metinlerin bu kitaba yerleştirilmesi gerekiyor resimleriyle beraber doğru şekilde. Tasarımı ve matbaaya gönderilmesi ve sonrasında da tanıtım süreci oluyor zaten. Pazarlama ve tanıtım süreci başlıyor.
Gerçekten çok meşakkatli.
Bu bir evet, ekip işi. Bazen her aşamada her zaman tek kişi çalışmıyor. Birkaç işe bakan hani bir şey de var. Çünkü o Türkiye'de öyledir genelde. Yayın evinde hani az kadroyla ne kadar çok iş çıkarılır ona bakılıyor genelde. Evet, ama biz şeyi önemsiyoruz, hani özel alanlarda çalışma yapıyoruz. Mesela dijital kimlik meselesi benim çok anlamadığım bir şeyse ben bunu bu kitabı anlayan kişiye gönderiyorum. Hani az önce de söylediğimiz gibi doğru kullanmış mı terimleri, hani onu okutuyorum. Çünkü benim bilmediğim bir alan.
Gerçekten bir emek yani her şeyiyle. Bu kitap yayınlandıktan sonra bu kadar gerçekten kan ter göz işi yani bu kitabı alması, hazırlaması, tasarımı, osu. Para karşılığını geçiyorum. Nasıl bir geri dönüş olursa, nasıl bir etki olursa mutlu oluyorsunuz? Ya bu iş sadece maddi bir şey, aslında manevi
tabii
bir
ki,
iş yani kesinlikle.
Ki, evet.
Nasıl geri dönüşler olursa mutlu oluyorsunuz, nasıl etkiler bırakırsa mutlu oluyorsunuz ve umuyorsunuz?
Ya şöyle mesela yayıncılık alanında, kitap sektöründe sosyal medya ve tanıtım çok önemli. Mesela hiç beklemediğiniz bir anda işte bir Instagram hesabında birisi, bir öğretmen işte ya da işte çocuklarla çalışmalar yapan birisi bu kitabı tanıtıp da of muhteşem kitap ya, çok çok önemli bir boşluğu doldurmuş, herkese öneririm demesi çok çok önemli bizim için. Bu ama tamamen organik bir şey olmalı, hani o kitabı kendisi keşfedecek vesaire falan. Bu çok değerli bir şey. Bir de biz zaten hani rutin olarak okullarla çalışmalar yapıyoruz. Kitapları okullara gönderiyoruz, tanıtımlarını yapıyoruz. Onların okuma listelerine girmesi için. Bu işin ticari kısmı. Yani bir çocuk yayıncısının yaşamına devam edebilmesi için okullarla mutlaka çalışması gerekiyor. Ama şeyi eğer yapabilirsek başarılıyızdır. Okulların, pek çok okulun bilişim bölümleri var. Çocuklara bilişim dersleri veriyorlar. Ya seçmeli ya da zorunlu oluyor. Oralara girmek, oralarda hani kaynak kitap olarak gösterilmesi bence çok değerli bir şey. Yani kesinlikle. Onu çok önemsiyoruz. O yüzden de çok çok çok duyurulması gerekiyor. Ya bir de mesela benim çocuğum okumuyor. İşte dinletemiyorum. O siteye giriyor. İşte bilmem ne falan. Orada bir açık var. Şimdi orada da velilere belki seslenebiliriz. Hani okul kısmında daha bilinçli oluyor eğitmenler. Zaten arıyorlar doğru kaynak ama velilerde de şey sıkıntısı oluyor, ebeveynlerde. Yani bir konuda şikayet ediyor ama bunun çözümü için bir hani bir adım atmıyor. Bu kitabı aldığında nasıl ki bu kitabın bu hale gelmesi ciddi bir emekse, bu kitabın çocuğun hayatına girmesi için de bir emek sarf edilmesi gerekiyor. Yani çocuk artık kitabını okuduğu için, bu zaten genelde bir sorun. İşte annesi ya da babası diyor ki hadi git biraz kitap oku. Ama çocuk tek başına ona motive olamıyor. Çünkü yaşam çok hızlı akıyor. Görüntüler var. Onlar daha kolay şey yapılıyor, özümseniyor, videolar vesaire. Ama bu kitaba girebilmesi için yanında bir ebeveynin ona destek olması gerekiyor. Bir konuda gerçekten hani söyleniyorlarsa bunu değiştirmek için de emek harcamaları gerekiyor. Ya yani al sana bir kitap aldım, oku değil. Yani orada biraz evet. beraber hareket etmek gerekiyor.
Ya çok zor. Ben çocukluğumda hatırlıyorum. Bana sizin bu kurduğunuz cümle bana dendi. Hani git odana birazcık kitap oku. Hı-hı. Gerçekten böyle bakıyordum kitaba birazcık. Bir süre sonra.
Sıkılıyorsun.
PlayStation var evde.
Değil mi?
Yani çocuğum.
Aynen.
Oradaki karakterler böyle renkli renkli çok hoşuma gidiyor
falan. Tabii tabii.
Peki bu kitap okuma alışkanlığı konusunda bu kitaplar tabii ki çok etkili çünkü çocuklara uygun bir dil var ve oyunla beraber çocuğu da içine çekiyor aslında.
Evet, evet, oyunlarla. Evet.
Küçük yaşlarda özellikle görselleri bol kitaplarla başlamak doğru olur mu sizce?
Tabii ki, en
böyle
doğrusu.
Çok okuyamaz halde olan çocuktan bile bahsediyorum. Hani en azından bir bakmak, beraber görsellere bakmak.
Kesinlikle.
Böyle mi başlaması lazım bu süreci?
Kesinlikle. Yani çocuk hani annenin ya da işte babanın kucağına oturup da etrafa dikkat vermeye başladığı andan itibaren ona resimli kitapları sunabilirsiniz. Kesinlikle. Çünkü onlar resim okuması yapıyorlar. İşte bu 3, 4, 5, 6 yaşa kadar böyle devam ediyor. Hani metin okumadıkları için. O yüzden anne babaya muhtaçlar bu konuda. Bence bu çok önemli bir şey. Ama bunun ilkokulda da devam etmesi gerekiyor. İlkokulda çocuklar okumayı söktükten sonra şey dememek lazım. İşte sen artık hadi kendi kitabını kendin oku. Çünkü biz yetişkinler olarak nasıl ki bir izlediğimiz bir filmi, dinlediğimiz bir müziği, okuduğumuz bir kitabı paylaşmaktan zevk alıyorsak çocuklar için de aynı şey geçerli.
Evet.
Yani bu kitabı ben okuduğumda, sonra oğluma verdiğimde bunun içerisindeki konulara vakıf olduğum için onunla konuşabilirim. Yani bu gerçekten yetişkinlerle aynı düzeyde olan bir şey. Sadece içerik farklı, içerik daha basit çocuklara uygun. Bir çocukla buradaki işte şeyi konuşmak bence çok anlamlı. Buradaki işte çocuklar öğretmeninin dijital kimliğini geri kazanmaya çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Burada böyle bilmiş bir kız var. Hani burada karakterler var, bir hikaye var. Ve bunu çocukla konuşmak gerekiyor. Bunu yani içselleştirebilmesi için. Yoksa yani bizim gibi düşünün. İyi bir resme bakmak ve bunu arkadaşlarıyla paylaşmak istersiniz.
Ya çok büyük bir eğitimin aslında bir parçası ya.
Kesinlikle.
Yani
evet.
Bunları okuyup ebeveynler olarak da bakıp gerçekten hani çocuklarla sohbet etmek, o konuyu tartışmak her şey için. Kitap için başlayıp filme bile gidebilirim.
Kesinlikle. Yani. Tabii ki öyle. Yani çocuğu o alanda tek başına bırakmamak gerekiyor. Bir de ne yazık ki hani bunu yapan ebeveynler var ama az olduğu için hani yani bizim milli eğitim sistemimizde kitap çok böyle başlı başına bir yer tutmadığı için, bir kitap politikamız olmadığı için çocukluk alanında çok az ebeveyn hani bu anlamda şey yapabiliyor, çocuğunu destekleyebiliyor. Dolayısıyla yalnız kalıyorsunuz. Hani sizin çocuğunuz kitap okuyor ama etraftaki pek çok çocuk okumuyor. O yüzden de gerçekten çok emek isteyen bir şey.
Çok önemli bir nokta gerçekten bu arada.
Çok emek isteyen bir süreç yani ebeveyn içinde. Dolayısıyla hani böyle bir kitapsa hele yani böyle oyunlar sunan, kart oyunları sunan bir kitapsa kesinlikle hani ailenin de işin içinde olması gerekiyor. Söylediğim gibi yani şikayetlenmek yetmiyor yani. Hani bunun için bir çözümü varsa evet buyurun. Ya yani eski, çok eski bir şey. Bir sorun için bir kitaba başvurmak çok eskilerde kalmış gibi görünüyor ama hayır. Yani internet her zaman doğru bilgiyi vermiyor. Çok tüketici bir yanı var. Bir bilgiye bakmak istediğinizde hala bir kitaptan bilgi edinmek bence çok şey bir şey. Çok klişe gibi geliyor ama çok doğru bir yöntem hala. Yani bizim de arzuladığımız hani elbette ki böyle bir çağda çocukları sadece kitaba bakıp bağımlı ya da kapalı tutamayız. Sadece kitapla ilgilensinler diye. Ama bu kısmı da unutmamaları gerekiyor. Çünkü ciddi bir odaklanmayı güçlendirici etkisi oluyor.
Peki dijitalleşen dünyayla beraber de kitap okuma oranlarının aslında azalmak zorunda olduğu gibi bir maalesef bir gerçek de var bence. Özellikle bizim toplumumuzda hani belki daha kültür oturmuş bir toplumda bu böyle olmayabilir ama buralarda maalesef.
Evet, evet.
Bu sizi motivasyon olarak nasıl etkiliyor? Çünkü her sabah kalkıyorsunuz, vaktinizi veriyorsunuz, buraya geliyorsunuz, bu kitaplarla uğraşıyorsunuz. Ama aslında toplumda bu yaptığınız işin az bir karşılığı var.
Acı verici bir soru gerçekten. Zor yani sürekli bir mücadele alanı. Gerçekten bir mücadele alanı bu. Çünkü kültür işi yapmak, kültür sanat işi yapmak yani yaşadığımız pek çok toplumsal olayda en önce vazgeçilen şey kültür sanattır. Yani kesinlikle. Biz bunu çok ciddi hissediyoruz. Yani çok yakın zamanda bir dolu felaket yaşadık işte pandemi, işte deprem vesaire. Bunların hepsinde biz birebir hissediyoruz. Bu çok anlaşılır bir şey. Ama öte yandan toplum olarak şeyi de unutuyoruz. Yani hatta bizim onun üzerine bir kitabımız var. Bir sel felaketinden çıkıyorlar. İşte Mumi ailesi diye bir kitap dizimiz var. Hmm. Tove Jansson'un yazdığı. Sel felaketinde işte kayıklarla herkes bir yere ulaşmaya çalışıyor. Yeni bir yuva kurmak üzere falan. Bizim ailemiz de mesela selin ortasında akıp giden bir şey görüyor. Bir tiyatro sahnesi görüyor. Tiyatro sahnesine yerleşmeye karar veriyorlar ama oranın bir sahne olduğunu farkında değiller. Daha önce tiyatro izlememişler falan. Çok garipsiyorlar böyle. Yalnız değişik bir ev burası. Tavanları da çok yüksek. Perdeler de çok süslü bilmem ne falan. Bir sürü de kulisten şeyler çıkıyor tabii. Kostümler falan. Ve nihayetinde oranın bir tiyatro olduğunu anlıyorlar ve herkes böyle koşturmacanın içerisindeyken böyle bir felaketten kurtulmuşlar falan. Bir tiyatro oyunu sergiliyorlar. Bu aslında çok sembolik bir şey. Yani insanı işte yaşanan felaketlerden, toplumsal olaylardan, kötü olaylardan kurtarabilecek, ruhunu sağaltabilecek, iyileştirecek şeyler sanat ürünleridir aslında. Sanattır. Kültür sanat bu anlamda hani bizim toplumumuzda çok zorlayıcı oluyor. Hani başta da söylediğiniz gibi yani bu işi yapıp hani hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda kültür sanat politikasına da bir katkı koymamız gerekiyor. İşte kitabı bastım bitti değil. Bu alanı nasıl geliştirebiliriz? Bu bizim için bir misyon. Yani böyle bir misyonumuz var hani Ayrıntı Yayınları olarak. Çünkü biz bunu yapmazsak gerçekten de çok geriye gidiyoruz toplum olarak. O yüzden de kitap okumanın önemi özellikle çocukluk çağında. Bununla ilgili mesela geçen sene İsveç Konsolosluğu'yla ortak bir seminer planladık.
Gerçekten.
Online tabii öyle bir şey yaptık. İşte yurt dışından kütüphaneciler katıldı. Türkiye'den çocuk kitabını okumanın önemine dair çalışmalar yapan devlet okulu öğretmenleri katıldı. Bunlar çok önemli şeyler. Bunlar hakikaten özellikle dinozor çocuk ve dinozor genç açısından bakınca bizim misyon olarak edindiğimiz şeyler. Bunu geliştirmemiz gerekiyor yani.
Çok kıymetli. Yani tam olarak karşılıksız bir şekilde bu yola adammış olmaz bence. Ve burada o kadar insan yani, hiçbir şey gerçekten.
Evet, biraz da şey hani o yayıncılık öyle de bir şey. Hani sevdiğiniz bir iş olursa eğer gerçekten.
Sanatın geni, sanat ve kültür dediğimiz şeyin geneli aslında galiba böyle bir şey.
Evet, evet, evet.
Ya çok uzun bir yoldan, şimdi ben kendi açımdan da demin bahsettim ya. Gerçekten çok uzun bir yoldan geçiyorsunuz ve bir noktaya gelene kadar full dayak. Yani
evet. Zorlayıcı
çok
oluyor.
Zorlayıcı. Çok zorlayıcı. Kültür, aile o falan.
Evet.
Ama yaptıktan sonra kralsın evet. Gibi bir şey oluyor. Yani, bu adanmışlık gerektiren bir nokta burası.
Maalesef öyle. Yani o entelektüel emek meselesinin değersizleşmesi onunla da ilgili bir şey bu. Onu değiştirmek gerekiyor. O algıyı kırmak gerekiyor. Biraz da onun için de çabalıyoruz.
Çok çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Peki Ayrıntı olarak, Ayrıntı Yayınları olarak gelecek için ne düşünüyorsunuz? Nasıl devam edeceksiniz yolunuza? Bir planınız, bir hedefiniz var mı? Yok.
Hani... Yani yapay zekalar izin verirse eğer o oradaki alanı kapatmazsa ya çocuk kitapları alanında ben hani söylemek istiyorum tabii. Daha çok. Şimdi çok fazla çocuk kitabı yayıncısı var. Çocuk kitapları konusunda çok ciddi üretim var. Yani
gerçekten
çok var. Çok arz var. Ve bu aslında bir yandan da hani şu açıdan iyi, ben asla şey yancısı değilim, işte kitaplar denetlensin, pedagog okusun, psikolog baksın, herkes de kitap basmasın demiyorum. Ama bu alanı ticari bir şey olarak, fayda alanı gören çok fazla yayın evi var. Ve o yayın evleri sadece kitabın satışına odaklandığı için iyi de bir para getiriyor çünkü. Hani bir okulun listesine girdiğiniz vakit birkaç baskıyı satabilirsiniz mesela, hani zincir bir okulsa eğer.
Çok önemli.
Tabii ki. Ve bu gözleri parlatan bir şey yani. Ama bu şeyi de ihmal ettiriyor yayıncılara. Yani hani orada çocukların iyi edebiyatla buluşmasını değil, orada ben öğretmenlerin hoşuna gidecek bir konuyu nasıl işleyebilirim ki onların listesine gireyim. Yani hani orada bir dikte etmeye doğru giden bir şey var. Bu çocuk edebiyatına zarar veren bir şey. Yani çok okulun güzel. Listesine girebilmek için hani daha çok okulun programına uygun kitaplar basmaya çalışıyorlar.
Popüler müzik yapmak
ya,
gibi.
Bilmiyorum artık.
Tüketime uygun bir şeyler üretmekle
evet, alakalı. Evet, biraz öyle. Evet. O kısmı benim için çok hani şey gerçekten üzücü. Elbette ki yıllar sonra iyi eserler kalacak. Hani nasıl ki günümüze ulaşmış belli başlı klasikler var, iyi edebiyat eserleri var. Bugün o iyi edebiyat eserleri geleceğe kalacak. Ama şu anda o kötü kitapları okuyan bir dolu çocuk var. Ben onlar için çok üzülüyorum.
Evet, bu çok çok kötü bir
şey. Evet, bu çok kötü bir şey. Yani o kitaplar çocuklara ulaşıyor bir şekilde o yanlış politikalar yüzünden ve o çocuklar aslında doğru edebiyatla tanışmamış oluyor. Yani doğru edebiyat diye bir şey yok tabii de hani iyi edebiyatla, iyi çocuk kitabıyla karşılaşmamış oluyor.
Düşünülmüş işler ile karşılaşmamış oluyor.
Yok gibi. Ne yazık ki süzülmemiş oluyor, filtrelenmemiş oluyor, işte iyi çalışılmamış oluyor. Bu tabii şeyden de kaynaklıyor. Yine entelektüel emeğin önemsizleşmesi. Bir de çocukları azımsadıkları için hani ya işte çocuk hikayesi ne olacak ki yazı ver gitsin kafasıyla bakılıyor. Dolayısıyla bu kitaplar da çocuklara ulaşıyor. Yani dinozor çocuk ve dinozor genç hani olarak benim hani ve yayın evimin en çok önemsediği şey yaptığımız işin ne kadar arkasında durabiliyoruz. Yani bu kitap işte 2000 adet piyasaya çıkıyor, dağılıyor ve bu artık yeryüzünde var bu kitap. Yani biz bunun arkasında durabilecek miyiz eğer biz bu kitabı bastıysak? Bizim için önemli olan o. Arkasında duramayacağımız hiçbir şeyi yayın programımıza almıyoruz. Ve hani evet bir şeyler, güzel bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Mesela bu Eyvah Dijital Kimliğim Çalındı kitabında olduğu gibi. Ama bunu iyi edebiyatı kaçırmadan, hani bir hikayesi olsun mutlaka. Bir şeyler öğretmek önemliyse eğer çocuklara iyi edebiyat vermek de önemli. Yani bizim hani temel şeyimiz bu. Misyonumuz, çok amacımız.
Peki bu demin bahsettiğiniz konuyla alakalı hani öğretmenlerin seçebileceği kitapları üretip buralara, okullara sokup ve para kazanma olabilir. Ya bunu denetleyecek hiçbir kurum yok mu sektörde?
Yani bu şöyle söyleyeyim. Bu güzel bir şey. Çocuk kitaplarının eğitime entegre edilmesi çok çok güzel bir şey bence. Burada bir yanlış yok. Sadece eğitime entegre edilirken doğru kitapların seçilmesi önemli. Bunun içinde okuma kültürünün olması gerekiyor. Okuma kültürü olmayan bir toplumsak eğer doğru kitabı seçmekte zorlanırlar ve bu işi yapacak kimse yok. Yani bu işi okumayı seven bir öğretmen ancak doğru düzgün kitap seçebilir, iyi eleyebilir. Bu işi ancak gerçekten çocukları önemseyen, onların ruh halini ve çocuk haklarına dair kazanımlarını önemseyen bir yayıncı yapabilir. Ama dediğiniz gibi böyle bir kurum yok eğer sormak istediğiniz bu sahne.
Onu merak ettim. Hani yok. Bu kadar fazla çünkü çocukların eğitimi söz konusu. Bu hani demin şarkı gibi değil ki dinledin geçti değil ki yani.
Yok yok değil. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir kurum yok. Öyle bir seçici kurul yok. Bence olmasın. Bu bir yandan çünkü hani yanlış şeylere de yönlenilmesine ne sebep oluyor. Yani işte otosansür, sansür gibi şeyler. İşte poşete giren kitaplar. Bunlar yanlış yani. Hani bunu da istemiyoruz. Bu değil.
Çok ince bir çizgi.
Çok ince bir çizgi. Evet. Ama bu şeyle gelir işte. Okuma kültürünün yayılmasıyla gelir. Çocuğu önemsemek de gelir. Yani hani çocuğun üstün iyiliğini önemsemek de gelir. Herhangi bir kitabı yani işte burada kimse karar verici işte atıyorum devlet okulunu bir kitap seçilecekse eğer ya arkadaş tamam ben bu adamı tanıyorum bu benim çok yakın bir arkadaşım ama bu kitap olmamış bunu okula sokamayız diyebilecek bir şeyle gelir iradeyle gelir.
Pedagog okumasın.
Yok. Pedagoji ayrı bir şeydir edebiyat ayrı bir şeydir. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Pedagog sadece pedagojik kısmına bakar. Ama edebiyat dediğimiz şey sağduyudur. Edebiyat eğer çocuğa uygun bir dille hazırlanmışsa, işte çocuğun yaşına uygun soyut ve somut kavramlar elenmişse, süzülmüşse, orada pedagogun okumasına gerek yoktur. Neymiş efendim? Bu kitapta işte bir ölüm var. Tamam, ölüm varsa var, sorun yok.
Hani, hayatta da var.
Hayatta da var. Biz bunu hani çocuğa göstermezsek eğer doğru bir dille, tabii ki travmatik bir kitap olmaması gerekiyor. O anlamda hani o kısmı önemli. Ama o kısmında zaten editör var. Hani o kısmında zaten işin uzmanı yayıncı var eğer uzmanıysa. Onu çözer zaten. Ya nasıl anlatmışsın? Burada bir sorun var arkadaşım der yazarına yani. Ama bir pedagoğa bir kitabı okuttuğunuzda o pedagog her şeyi çıkarabilir kitaptan. İşte bu şunun için, şöyle bir çocuk için bu metin olmamış. Bir dolu çocuk var, bir dolu sorun yaşayan çocuk var ama bir yandan da biz hani bunu gözetirsek iyi bir edebiyat çıkarmamış oluruz. Çünkü dünyada en çok gözlenen, izlenen çocuk edebiyatı anlamında çok iyi olan ülke şeydir, İsveç'tir. İsveç çocuk edebiyatına baktığınızda her türlü konuyu işlediklerini görürsünüz. Çünkü orada şey diyorlar yani bir çocuk eğer bir sorunla karşılaşıyor bir hikayenin içerisinde ve o sorunu o hikaye çemberinin içinde bir şekilde çözüyorsa her şeyi yazabilirsiniz. Yani çözümsüz bırakmaması, çocuğu çaresiz bırakmaması gerekiyor. Önemli olan bu. Ama her şeyi işleyebilirsiniz. İşte ayrılık, boşanma, ölüm, yakın kaybı, işte hayvan ölümü vesaire, işte Ya her şey olabilir. Biz onu destekliyoruz. O yüzden de hani bir kitabın psikologun okuması ya da işte bir pedagogun okuması doğru bir şey değil. Pedagog başka bir şey yapıyor. Pedagogun edebiyatla hiç alakası yoktur yani.
Çözümleme konusunda çok bence müthiş doğru bir şey söylediniz. Aslında beynimiz de böyle çalışmıyor mu? Yani beynimizin çözümleyemediği şeyler aslında travmalarımız olarak bizim tabii hayatımıza devam ediyor. Ama çözümleyebildiğiniz noktada çocuk kitapları da gerçekten çoğu şeyi uygun bir dille işleyebiliyor.
Tabii tabii. Çocuk çünkü oradaki kahramanla işte özdeşlik kuruyor. Ayrıca dünya siyah ve beyazdan oluşmuyor. Griler var. Sadece iyi karakterleri gösteremezsiniz bir hikayenin içerisinde. Bir karakterin iyi halini de gösterebilirsiniz, kötü halini de gösterebilirsiniz. Çocuğun siyahı, beyazı, griyi ayırt etmesi için bir dolu örnek verecektir o hikayenin içerisinde. Böylece özdeşlik kuracaklar. Ama siz bunları vermezseniz özdeşlik kurmaz. Ve o gerçekçilikten uzak olur. Ve ondan sonra çocuk da o kitabı sevmez. Çünkü gerçekçi değildir. Evet. Sahtedir yani. Evet.
Masal gibi bir şey olur yani.
Yani evet.
Gerçekten. Yani çok teşekkür ederim. Ben çok şey oldum böyle dinlerken size, evet... Aa gibi hissettim kendimi. Çok teşekkür ederim güzel vaktiniz için.
Rica ederim. Dijital Medya Çocuk Podcast'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.